Ayrım 3, sayfa 21. Gelişim alanlarının etkileşimi. Gelişim, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda bir bütün olarak ilerler. Yani çocuğun bir alandaki gelişimi, diğer alanlardaki gelişimiyle ilişkilidir. Örneğin çocuğun fiziksel gelişimi, onun hareket gelişimiyle yakından ilgilidir. Zira kasların normal gelişimi, hareket gelişimini kolaylaştırır. Bir çocuk insanlara daha sık etkileşime girer. Böylece sosyal gelişim hızlanır. Sosyal etkileşimlere girdiğinde ise zihinsel gelişimi hızlanır. Sonuç olarak bir alandaki gelişim diğer alanlardaki gelişimle etkileşerek çocuğun genel gelişimine katkıda bulunur. Gelişimin ilk yıllarının önemi. Hiçbir canlı doğumundan sonra insan yavrusu kadar uzun bir süre bakım gerektirmez. Bu durum insan yavrusunun ilk yıllarındaki bakım ve eğitimini son derece önemli kılar. İlk yıllarda hızlı bir gelişimin olması da bu önemi pekiştirir. Doğum öncesi dönemdeki bebek çok hızlı bir gelişim içindedir. Her ay yaklaşık 5 cm büyür. Bu hızlı büyüme doğum sonrası ilk aylarda ve yıllarda da sürer. Çocuklar zihin gelişiminin 2/3'ünü, sinir sistemi gelişiminin yaklaşık olarak 4/5'ünü ilk 5 yıl içinde tamamlar. Aynı şekilde temel kişilik özelliklerini de ilk 5 yıl içinde oluşur. Bu nedenle ilk 5 yıl içinde alınan eğitimin niteliği, bireyin var olan potansiyel gücünü gerçekleştirmek düzeyini doğrudan etkiler. Çünkü bu yıllarda nöronlar yani beyin hücreleri arasında bağlantılar nicel olarak büyük bir sıçrama yapar. Hayatın ilk aylarında ve yıllarında gelişimin çok hızlı bir seyir göstermesi bu dönemin önemini arttırmaktadır. Bu kritik dönemde çocukların eğitim ve öğretim hayatına azami derece önem verilmesi gerekir. Bu amaçla çocuklara mümkün olduğunca zengin uyaranlar sunulmalı ve gizli güçleri ortaya çıkarılarak geliştirilmelidir. Gelişimde bireysel farklılıkların olması. Her birey kendine özgü bir gelişim çizgisi gösterir. Çünkü bireylerin doğuştan getirdiği özelliklerle çevreden aldıkları etkiler farklıdır. Yani genotip ve fenotipleri farklılık gösterir. Örneğin bazı çocuklar ilk yaşlarda hızlı bir gelişim gösterirken bazıları daha sonraki yıllarda hızlı büyürler. Sınıflarımızda karşılaşacağımız çocukların boyları, cinsiyetleri, zekaları, kişilikleri, fiziksel görünüşleri, kısaca her şey birbirinden farklıdır. Çeşitli özelliklere sahip çocukların aynı sınıfta olması bir zenginlik ve çeşitlilik olmasının yanı sıra başa çıkılması gereken bir durum olarak da düşünülmelidir. Çünkü bireysel farklılıkları dikkate almadan yapılan bir eğitim başarılı olması söz konusu değildir. Bu sebeple öğretim faaliyetleri düzenlenirken öğrenciler arasında farklılıkların muhakkak surette göz önünde bulundurulması gerekir. Bir öğretmen normal dağılım eğrisini göz önüne alarak sınıfında öğrencilerin zeka, duygu, heyecan, öngörme, dikkat ve sosyal gelişim gibi birçok açılardan birbirinden farklı olabileceğini hiçbir zaman unutmamalıdır. Eğer çok kalabalık sınıflarda öğretim yapılıyorsa, en azından çeşitli özellikler bakımından normal dağılımın iki ucunda bulunan çocuklara özel bir ilgi gösterilerek bireysel farklılıklar kısmen de olsa giderilmeye çalışılmalıdır. Çok genel olarak ortalamanın bir standart sapma altında ve üstündeki çocuklar uçlardaki olarak değerlendirebilir. Ortalamayı oluşturan çoğunluk az bir çabayla bir şekilde kendi kendilerine yetmektedir zaten. Bireysel farklılıklar gelişim psikolojisinin temelini oluşturmak için aşağıda biraz daha ayrıntı olarak ele alınmıştı. Bireysel farklılıklar ve istinai çocuklar. Çocuklar arasında bireysel farklılıklar kalıtımsal ve öğrenilmiş olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. Kalıtımsal farklılıklar, takvim yaşı, görünüş, ağırlık, cinsiyet, boy, deri rengi, kas yapısı, ırk vesaire, duyusal güçlerde görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama, genel sağlık, metabolizma, alerjik eğilim, bazı fiziksel özürler vesaire. Özel yetenekler, görsel, atletik, artistik, müziksel, sayısal, dil vesaire, zeka, akademik yetenek, sosyal zeka, yaratıcılık vesaire. Öğrenilmiş farklılıklar, dil, kelime hazinesi, iletişim kurma becerisi, konuşma vesaire, duygusal yapı, güven, tutku, korkusuzluk, mutluluk, kızgınlık, sevme ve nefret etme, sosyal duyarlılık ve davranış, içe çekilme, saldırganlık, kalabalık, suçluluk, kendine güvenme, alçak gönüllülük, çalışma alışkanlıkları, tembel, çalışkan, dıştan denetimli, içten denetimli, ahlaki davranışlar, dürüst, sahtekar, ilgiler, doğa, sanat, edebiyat ve müzik. Bireyler arasındaki farklılıkları gruplandıran çok sayıda yaklaşım mevcuttu. Aslında bu yaklaşımların hepsi de bazı değişkenleri temel alarak farklılıkları sınıflandırmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımlardan birine göre bireysel farklılıkları 4 ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla zeka, sosyoekonomik düzey, cinsiyet ve kültürü. Zeka, bireyler problem çözme, soyutlama ve öğrenme yeteneği olarak tanımlanabilecek olan zeka açısından oldukça farklı özellikler sergilerler. Bilhassa ilk öğretim döneminde çocuklar hiçbir elemeye tabi tutulmadan okula alınırlar. Bu nedenle normal dağınımın her bölgesinden çocuğun aynı sınıfta bulunması mümkündür. Daha sonraki okul kademelerinde de çocuklar yetenek düzeylerine göre yönlendirilmedikleri için aynı sınıf içinde çok farklı zeka düzeylerinden çocuğun bulunması söz konusu olabilir. Ülkemizde ilköğretim bitiren çocukların yaklaşık olarak yarısı çeşitli nedenlerle liseye gitmemektedir. Ancak okula gitmeyenler zeka düzeyi bakımından daha düşük olanlar değildir. Birçok zeki çocuk imkanlara el vermediği için okuma şansını daha ilköğretimde kaybetmektedir. Buna karşın akademik yeteneği çok düşük olan çocuklar üst okul akademilerine devam edebilmektedir. Sonuç olarak zeka, sınıflarımıza dikkate alınması gereken bir bireysel farklılıktır. Ancak zekayı sadece klasik IQ teorisine dayalı olarak matematik ve dil ağırlıklı düşünmemek gerekir. Daha sonraki konularda zeka çağdaş yaklaşımlardan söz edilecektir. Sosyoekonomik düzey. Anne babanın mesleği, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzeyi belirleyen etkenlerdir. Birçok çocuk temel ihtiyaçlarını karşılanmamış olarak okula gelebilmektedir. Kimi aç, kimi giysisiz, kimi hasta, kimi de okul haricinde çalıştığı için yorgun bir şekilde okula devam etmektedir. Ülkemizde nadiren de olsa 100 kişilik sınıflarda okuyan, kilometrelerce yürüyerek okuluna ulaşmaya çalışan binlerce çocuk bulunmaktadır. Bütün bu etkenler öğrencinin öğrenme düzeyini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle sınıflarımızda öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin başarılarını etkileyen bir değişken olduğu unutulmamalıdır. Dil ve kültür. Ülkemizin birçok yöresinde Türkçe düzgün konuşulmamaktadır. Hatta ilköğretime başladığında Türkçe konuşamayan on binlerce çocuk bulunmaktadır. Ama tüm çocukların dil gelişimi aynı düzeydeymiş gibi tek bir program, tek bir ders kitabı uygulaması yapılmaktadır. Düşüncenin gelişimi büyük ölçüde dile bağlıdır. Dilin iyi kazanılamaması düşünce gelişiminde sekteye uğratmaktadır. Cinsiyet, öğrencilerin öğrenmesini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bir başka etken cinsiyettir. Ana sınıfından itibaren çocukların seçtikleri oyuncaklar, anne ve baba öğretmenlerinin çocuklardan beklentileri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Sınıf başkanları genellikle erkek çocuklardan seçilmekte, iddialı ders ve branşları daha çok erkek çocuklara yönelmektedir. Çocukların cinsiyetlerine göre farklı davranmanın temelinde sosyokültürel anlayışlar yatmaktadır. Kız çocukların okumasının pek istenmediği yörelerde kızlardan başarı beklentisi düşmektedir. Bu çocuklar küçük yaşlardan itibaren kendilerinin okuyamayacakları konusunda örtük ya da açık olarak baskı altında kalmaktadırlar. Günlük hayatın akışı da bu çocukların okul için vakit ayırmalarını güçleştirmektedir. Sosyokültürel etkiden farklı olarak bazı öğretmenler psikolojik özelliklerden kaynaklanan nedenlerle kız veya erkek çocuklara olumsuz davranabilmektedir. Bireysel farklılığını ortaya çıkarabileceği sorunların giderilmesi için öğretmenlerin bazı stratejik kitap takip etmesi gerekir. Bu stratejilere aşağıdaki maddeler örnek verilebilir. Öğrencilerin kültürel özgeçmişlerini dikkate alarak öğretim yapmak, akranların birbirine öğretmenlik yapmasını sağlayarak öğrenci katılımını arttırmak, kişiselleştirilmiş örnekler ve problemler sunmak, işbirliğine dayalı öğretim yöntemlerini uygulamak, ders planlarında bireyselleştirilmiş öğretimine yer vermek bu stratejilere örnek olarak gösterebilir. Bireysel farklılıkla ilgili bazı önermeler. Hiçbir okul sistemi bireysel farklılıkla ortadan kaldıramaz. Fakat bazı sistemle uygun öğretmen davranışlarını destekleyerek bireysel farklılıkları azaltabilir. 2. Gözlem yoluyla bütün öğrencilerin tanınması ve elde edilen bulgulara dayalı öğretim yapılması bireysel farklılıkları azaltır. 3. Çok nitelikli bir öğretim öğrenci başarısı bakımından bireysel farklılıkları arttırır. Çünkü yüksek yetenek düzeyinde çocuklar daha hızlı kavrarlar ve ilerlerler. 4. Ulaşılacak hedefler sınırlı olduğunda bireysel farklılıklar azalır. Çünkü düşük yetenekli çocuklar sınırlı hedeflere kolayca ulaşabilirler. Ancak yüksek yetenekli çocukların güdülenme düzeyi çok düşer. 5. Bireyin başkalarıyla yarışmasından çok kendi kendisiyle yarışması bireysel farklılıkları azaltır. Ancak sınav odaklı bir eğitim sisteminin olduğu ülkemizde rekabete dayalı bir yaklaşım mevcuttur. Bu durum okullarımızda insan yetiştirmeye değil, sınava adam hazırlamaya odaklandığının işaretidir. Bazı derslerin bilgisayarla öğretilmesi bireysel farklılıklara göre de öğretim yapılmasını kolaylaştırabilir. İstinai çocuklar. Normal dağılım eğrisine göre okula yeni başlayan çocuklar zeka, fiziksel özellikler, mizaç ve benzeri konularda büyük farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar sonraki okul dönemlerinde bazı açılardan giderek azalmakla birlikte öğrenim hayatı boyunca sürmektedir. Öğretmenlerin çocuklar arasındaki farklılıklar konusunda bilgili olmaları daha nitelikli bir öğretim yapmalarını kolaylaştırır. Her öğrencinin öğrenme stili, stratejisi, duygusal özellikleri farklıdır. Bu farklılıkları dikkate alan öğretmenler bireyselleştirilmiş öğretime yönelecekleri için daha yüksek düzeyde başarıya ulaşmaları beklenir. İstinai çocuklar özel eğitime ihtiyaç gösterirler. Bu tür çocukların ihtiyaç duyduğu özel eğitim alanları şunlardır. 1. Zihinsel gerilik. 2. Öğrenme güçlüğü. 3. Davranış bozuklukları. 4. İşitme güçlüğü. 5. Görme güçlüğü. 6. Konuşma ve dil bozuklukları. 7. Fiziksel noksanlıklar. 8. Üstün yeteneklilik. Çocukların bu şekilde sınıflandırarak tanımlanması etiketleme olarak da adlandırılmaktadır. Etiketleme bazı açılardan eğitimcilerin işini kolaylaştırırken bazı açılardan yanlış sonuçlara neden olabilmektedir. Etiketlemenin belli başlı yararları şöyle özetlenebilir. 1. Araştırmacılar için sınıflandırma ve ortak tanımlara ulaşımı kolaylığı sağlar. 2. Özürlü çocuklara daha itinerli yaklaşılmasını sağlar. 3. Eğitim programlarının geliştirilmesinde yarar sağlar. 4. Toplumun bu konuya daha duyarlı yaklaşmasına yardımcı olur. Etiketlemenin başlıca zararları ise şunlardır. 1. Çocuğun olumsuz özelliklerini vurgulanmasına neden olur. 2. Etiketlenen çocuk olumsuz ben kavramı geliştirir. 3. Akranların etiketlenmiş çocuğu dışlamasına yol açabilir. 4. Etiketleme çocuğun normal sınıflarda uzak tutulması için bir temel oluşturur. 5. Yanlış etiketlemeler çocuk için zarar verici olabilir. Zihinsel gerilik. Zihinsel işlevlerinin ortalamanın altında olması ve buna bağlı olarak çevre uyum sağlayıcı davranışların eksikliği zihinsel gerilik olarak tanımlanabilir. Bu tanımda yer alan iki öğenin de birlikte var olduğu durumlarda zihinsel gerilikten söz edilebilir. Okul ortamında uyum sorunu olan alt sosyoekonomik düzeye mensup bazı çocuklar okul dışına pekala uyumlu olabilirler. Zihinsel geriliğin birçok nedeni vardır. Tümörler, enfeksiyon, travma, doğum önce sonrası kazalar, metabolizma bozuklukları bunlar arasında sayılabilir. Bu tür çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır. Sık sık alıştırma ve tekrar yaptırılması, uygulama ve yaşantılara dayalı öğretim yapılması, öğretilecek ünitenin küçük basamaklara ayrılması ve her seferinde bir davranışla öğretilmeye çalışılması, ne öğrendikleri hakkında çocuklara sözel tekrarlar yaptırılması, sürekli pekiştirme yapılması ve sürekli anında geri bildirim verilmesi. Öğrenme güçlükleri. Ortalama ya da ortalamanın üzerinde zeka düzeyine sahip olduğu halde başarısız olan çocuklara okul ortamında sıklıkla rastlanır. Bu çocuklar zihinsel engelli olmadığı halde okuma, yazma, matematik, akıl yürütme ve dinleme gibi belirli alanlarda başarısızlık gösterir. Belirli bir alan ya da bağlamda öğrenmeyi engelleyen bu tür bozukluklara öğrenme güçlüğü denilmektedir. Öğrenme güçlüğü belirli ve benzer özellikler gösteren tek bir grubu tanımlamaz. Genel bir kavramdır ve spesifiktir. Bu konunun bir uzmanlık alanı olduğu unutulmamalı ve bu gibi durumlarda psikolojik danışman, özel eğitim uzmanı ve psikiyatristle işbirliği yapılmalıdır. Fiziksel ve motor gelişim. 0-3 yaş arası fiziksel ve motor gelişim. Doğum öncesi. Dişi ve erkek hücrenin birleşmesiyle yani döllenme ile birlikte zigot oluşur. Zigot daha sonra çok hızlı bir şekilde bölünerek çoğalmaya başlar ve ikinci haftanın sonuna doğru rahim çeperine yerleşir. Döllenmeden itibaren geçen 15 günlük süreye dölüt devri denir. İkinci haftanın sonundan 8. haftanın sonuna kadar süren döneme ise embriyon devri adı verilir. Bu evrede organizma yavaş yavaş şeklini alır. Embriyon evresinin sonunda ortaya çıkan organizma bir insan olarak nitelendirebilir. Çünkü organizma bu dönemde çok hızlı bir gelişim göstermektedir. 7. haftada birçok uzuv belirlemeye başlamış ve organizma yaklaşık 1 gram ağırlığına ve 1 santim boya ulaşmıştır. Sinir sistemi oldukça gelişmiştir. 8. haftada bir hücre milyonlarca hücreye bölünmüştür. 9. haftadan doğuma kadar olan döneme fetüs devri denilmektedir. Gebeliğin 3 ve 5. ayları arasında fetüs çok süratli bir büyüme göstermektedir. 8. haftadan sonra uyarıcılara, örneğin sese tepkide bulunmaya başlar. 15 haftalık bir cenenin gözleri kapalıdır, ancak feteskopla ana rahmine bakıldığında cenenin gözlerini ışıktan korumaya çalıştığı tespit edilmiştir. Bu dönemde kulaklar, burun ve diğer organlar belirginleşmiştir. 16. haftada fetüsün hareketleri anne tarafından da hissedilir. 20. hafta sonunda saç ve tırnaklar çıkmaya başlar. Yürüme, emme gibi doğumdan sonra gerekli olacak birçok hareket bu dönemden itibaren yapılmaya başlanır. Annenin aldığı ilaçlar, beslenme durumu, içki, sigara gibi alışkanlıkları, psikolojik durumu, kan uyuşmazlığı ve diğer bazı sebepler doğum öncesi gelişimi etkiler. Fetüsün ilerideki hayatını tehlikeye atmamak için her annenin bu konulara dikkat etmesi gerekir. Yeni doğmuş bebek. Yaklaşık olarak 280 gün anne karnında büyüyüp gelişen bebek mükemmel bir donanımla doğar. Bir hücre 8 milyar kez büyüyüp bir bebek haline gelir. Yeni doğmuş bir bebeğin baş, boy, ağırlık, kemik, diş, sindirim ve solunum sistemi, beyin ve sinir sistemi ve bunun gibi özelliklerini aşağıda şekilde özetlemek mümkündür. Baş. Yeni doğan bir bebeğin başı diğer organlarına oranla daha büyüktür. Baş vücudun 1/4 kadardır. 5-6 yaşlarına doğru baş çevresi yetişkin insan başına yaklaşır. Çocuğun yetersiz beslenmesi ve kemik hastalıkları başını gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni doğan bir bebeğin ve maymun yavrusunun beyni 350 gram civarındadır. Yetişkin bir insanın beyni 1,5 kiloya doğru yaklaşırken yetişkin maymun beyni 500 gram civarında kalmaktadır. Boy ve ağırlık. Yeni doğan bir bebeğin boyu ortalama 48-53 cm, kilosu ise 3-3,5 kilo arasındadır. Kızlar boy ve kilo açısından erkeklerden biraz daha geridedir. Doğumdan sonra boy ve kilo çok hızlı bir şekilde artmaktadır. 5 aylık bir bebek doğumundaki ağırlığın 2 katına, 12 aylık bir bebek ise 3 katına ulaşmaktadır. Yine 12 aylık bir bebek doğumda boyunun %50'sine ulaşmaktadır. Kemik ve dişler. Yeni doğmuş bir bebekte kemikler kıkırdak halindedir. Kıkırdak dokular zamanla kemikleşmektedir. Kemiklerin olgunlaşması kızlarda daha çabuk olmaktadır. Kemiklerin olgunlaşma derecesi kemik yaşı olarak tanımlanmaktadır. Kemik olgunlaşması normal büyüyen bir çocukta kronolojik yaşa eşittir. Diş tabakaları embriyon döneminde oluşmaya başlamaktadır. Genellikle 5 ve 10. aylar arasında alt kesili dişler öncelikle çıkmaktadır. 1. yaşın sonlarında ön dişler tamamlanır. Nadir hallerde alt ve üst kesici dişlerle doğan bebekler olduğu için 15. ay civarında ilk dişini çıkaran bebekler de vardır. Genetik özellikler ve tiroid hormonu diş gelişimini etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Sindirim ve solunum sistemi. Bebeğin sindirim sistemi ancak anne sütü veya ona benzer gıdaları sindirebilecek niteliktedir. Sonraki aylarda sindirime yardımcı olan salgıların miktar ve özelliklerinin değişmesiyle bebek değişik gıdaları sindirebilecek hale gelir. Yeni doğan bir bebeğin solunum sistemi yetişkinlerinkinden farklıdır. Bebek doğduğunda dakikadaki solunum sayısı 40 ila 60 iken 12 ayda solunum sayısı 30-35'e düşer. İlk aylarda hızlı solunuma kaburga kemiklerinin yatay durumunda olması neden olmaktadır. Beyin ve sinir sistemi. Doğuşta beynin ağırlığı 300-350 gram arasında değişmektedir. Beyin henüz tam olgunlaşmamıştır. Bebek bazı reflekslere karşı dünyaya gelmektedir. Sinir sistemi beyin geliştikçe refleksler yerini bilinçli hareketlere bırakmaktadır. 3-6 yaş arası fiziksel ve motor gelişim. Boy ve ağırlık. Doğumdan sonraki ilk yıllarda bebek çok hızlı bir büyüme içindedir. 2 yaşından sonra büyüme hızı yavaşlamaktadır. 1-2 yaş arasında boy uzaması ortalama olarak yılda 12 cm, 2-3 yaş arasında ise 8 cm civarındadır. 3-6 yaş döneminde de yıllık ortalama boy uzaması 6 ila 8 cm arasındadır. 4 yaşına gelen bir çocuk doğumdaki boyunun yaklaşık olarak 2 misli seviyesine ulaşmıştır. 4 yaşından sonra boy uzamasını bir yavaşlama görülmektedir. Bu yavaşlama ergenlik çağına kadar sürmektedir. Boy büyümesi ve ağırlık artması kızlarda erkeklerden daha çok önce başlamakta ve daha önce bitmektedir. Kemik gelişimi. Kız çocuklar kemik gelişimi bakımında erkek çocuklardan bir yıl ileridedir. 3-6 yaşlarında kemikler tam olarak sertleşmemiştir. Bu nedenle düşmeleri halinde kemiklerde kırılma görülmez. Kemiklerin sertleşmemiş olmasının zararları da vardır. Yanlış duruş ve travma durumlarında kemiklerin biçimi kolaylıkla bozulabilmektedir. Dişler genellikle 3 yaşına kadar bütün süt dişler çıkmıştır. Bu süt dişleri 6 yaşına kadar çocukların besinleri çiğneme ve sindirmelerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar 6 yaşına ulaştıklarında süt dişleri düşmekte ve yerine kalıcı dişler çıkmaktadır. Kalıcı dişler daima için diş sağlığı açısından çok önemlidir. 6-12 yaş arası fiziksel gelişim. Bu dönemde 2-6 yaş evresine göre fiziksel gelişim daha yavaş seyreder. Boy. Bu yaşlarda çocuklar ilköğretim birinci kademede bulunmaktadır. İlköğretim döneminde çocukların büyüme hızında önemli yükselmeler görülmez. Boy uzaması yavaştır. Yıllık boy artışı ortalama olarak 5,5 cm'dir. 10 yaşında bir çocuğun boyu yaklaşık olarak 140 cm'dir. 11-12 yaşlarında erkek ve kız çocukların boyu ortalama olarak 145 civarındadır. 11 yaşına kadar kız çocuklar erkeklerden birkaç santimetre daha kısadır. Ancak kızlar 11 yaşlarında erinlik dönemine girdikleri için erkeklerden daha hızlı gelişirler. Buna karşın erkek çocuklar her zaman olduğu gibi bu dönemde de daha fazla hareketlidir. Yoğun fiziksel enerji gerektiren etkinliklere ilgi duyarlar. Ağırlık. İlköğretim döneminde ağırlık artışı da boy uzaması gibi yavaştır. 7 yaşında bir çocuğun ağırlığı ortalama olarak 24 kilogramdır. 5. sınıfa doğru kızların ağırlığı yaşıtları olan erkeklerin ağırlığından fazladır. Çünkü kızlar erkek çocuklardan daha önce erinlik dönemine girmektedir. Erinliğin başlangıcında olan 11 yaşındaki bir kız çocuk 35 kilogram. Aynı yaştaki erkek çocuk ise yaklaşık olarak 35,5 kilogramdır. 11 yaşından sonra kızların ağırlığı daha fazla artış gösterir. Kas ve kemik gelişimi. Bu dönemde kemik ve iskelet sisteminin gelişmeler kas gelişiminden daha ileri düzeydedir. Bu nedenle 6-12 yaş grubundaki çocuklar sık sık büyüme ağrılarından şikayet ederler. İlköğretime yeni başlayan çocuklarda henüz bilek ve parmak kemikleri ve kasları ince ve hassas işleri yapabilecek olgunluğa ulaşmamıştır. Bu yüzden 5-6 yaşlarındaki çocuklar yazı yazmada ve incelik isteyen el işlerini yapmakta zorlanırlar. İlköğretime yeni başlayan öğrenciler okul öncesinde de yetersiz uyaranla karşılaşması uzun süre kalem tutmada güçlük çekerler. İlköğretimin 5. sınıfına doğru ince motor kasları iyice gelişir ve beceri isteyen el işleri, sanatsal etkinlikler ve enstrüman çalmaya yönelim başlayabilir. İlköğretim döneminde kemiklerdeki sertleşme son halini almadığı için kemiklerin biçiminin bozulması tehlikesi devam etmektedir. Kol ve bacak ve omurga kemiklerinde aşırı yüklemeler ve zorlamalar çocuğun iskelet gelişimini olumsuz etkileyebilir. Solaklık. İlköğretime yeni başlayan çocukların karşılaştığı problemlerden biri de sol eli kullanmak yani solaklıktır. 6 yaş civarında çocuğun hangi eli kullanacağı iyice belirir. Eğer çocuk sağ elini kullanıyorsa büyük bir ihtimalle herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olmayacaktır. Fakat sol elini kullanıyorsa çocuğu bazı güçlükler beklemektedir. Örneğin sol elini kullanan bir öğrenci genelde sağ ile yazan bir öğretmeni izlemekte zorluk çekecektir. Ayrıca yaygın oluşu nedeniyle sağ ele göre düzenlenmiş eşyaları kullanmada ve arkadaşlarıyla olan farklılığını kavramada güçlük çekecektir. Ayrıca anne babaların çok büyük bir kısmı çocukların sol elini kullanmasını istememektedir. Bu nedenle çocukların sağ ellerini kullanmaya zorlamaktadırlar. Onların bu tutumu çocuklarda ruhsal gerginliğe ve kekemelik, kendini güvensizlik gibi durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Öğretmenlerin ve bilhassa anne babaların bu konuda çocuklara baskı yapmaları ve konuyu içinden çıkılmaz bir problem haline getirmemeleri gerekmektedir. Zaten solak çocukların önemli bir kısmı küçük uyarılar neticesinde kendiliğinden el değiştirirler. 12-18 yaş arası fiziksel gelişim. Bu yaşlarda çocuklar ilköğretim 2. kademe ve lise çağlarında bulunmaktadır. Bu dönem ortalama olarak 13-18 yaşları arasındadır. Bu yaşlarda erinlik ve ergenlik dönemlerinin başlangıcı ve bitişi konusunda kesin bir zaman vermek oldukça güçtür. Çünkü bu dönemde gelişim birçok etkenden etkilenmektedir. Cinsiyet, beslenme, coğrafya etkiler ve sosyoekonomik değişiklikler erinlik ve ergenliğin ortaya çıkışını etkileyen etkenlere örnek gösterilebilir. Erinlik ve ergenlikte fiziksel gelişim. Erinlik, cinsiyet yeteneklerinin kazanıldığı dönemdir. Ortalama olarak kızlarda 12-13, erkeklerde 13-14 yaşlarında ortaya çıkmakta ve yarısı çocukluk, yarısı ergenlik olmak üzere 2 ila 4 yıl sürmektedir. Erinliğin görülmesiyle erkeklerde ise gece boşalmalarının başlaması, kızlarda da ay hali ve idrarda estrogen hormonunun olmasıyla görülmesinden anlaşılabilir. Ayrıca kemik gelişimine bakılarak ve bireyin erinlik dönemine girip girmediği anlaşılabilmektedir. Bu dönemdeki fiziksel değişme ve gelişme oldukça hızlıdır. Erinlik döneminin hemen arkasına gelen ergenlik dönemi kızlarda yaklaşık olarak 18, erkeklerde ise 21 yaşına kadar sürmektedir. Boy, erinliğin ilk yıllarında büyüme hormonu çok çalıştığı için boy uzaması çok fazladır. Bu dönemde yıllık boy artışı kızlarda 6 ila 8 cm civarında olmaktadır. Ay halinin görülmesinden sonra büyüme hızı yavaşlamakta ve 18 yaşına kadar 5-6 cm uzamaktadır. Erkeklerde boy uzaması kızlardan daha sonra başlamaktadır. 13-14 yaşlarında yıllık boy artışı ortalama 7-8 cm'dir. 16 yaşından sonra uzama yavaşlar ve 18 yaşına kadar 5 cm'lik bir uzama daha olur. Kızlar genelde 18 yaşına kadar uzadıkları halde erkeklerde boy uzaması yavaş dahi olsa 20-22 yaşına kadar sürmektedir. Cinsel olgunluğa erken ulaşan gençler erinliklerini erken tamamlayacaklarından aynı yaşta olup cinsel olgunluğa girmemiş olan gençlerden daha kısa boylu olurlar. Ağırlık. Kızlarda ağırlık en fazla cinsel olgunluğun ortaya çıktığı dönemlerde olmaktadır. Erkeklerde ise ağırlık artışı en fazla 16 yaş civarında görülmektedir. Bu dönemde ağırlığın artmasının nedenlerinden biri de vücuttaki yağlanmadır. Kızlarda yağlanma daha ziyade vücudun arka kısmı ve kalçalarda görülürken erkeklerde göğüs, karın ve bel kısımlarında ortaya çıkar. Erinlik döneminde yağlanma nedeniyle kız ve erkek çocuklarda şişmanlık eğilimi görülür. Boy uzadıkça bu şişmanlık ortadan kalkmaktadır. Kemik ve kaslar. Erinlik döneminde kemiklerin boyu uzar. Aynı zamanda iç yapıları ve biçimleri değişir. Tiroid hormonunun etkisiyle kemik dokusu iyice sertleşir. Kızlarda kemik yapıları boy uzamasının sona ermesiyle 17-18 yaşlarında yetişkinlik seviyesine erişir. Erkeklerde ise kemik yapısı 19 yaş civarında son haline ulaşır. Kas gelişimi kızlarda 12-13, erkeklerde 15-16 yaşlarında beden ağırlığının hemen hemen yarısını oluşturmaktadır. Beden oranı. Erinlikte büyüme hızı bedenin bütün uzuvlarında aynı olmadığı için vücutta oransız bir görünüm mevcuttur. Bu oransızlık en fazla ayaklar ve burunda göze çarpar. Vücut normal olarak büyümesini 4-5 yılda tamamlarken ayaklar 3 yılda gelişimini tamamlar. Bu nedenle vücudun diğer organlarına göre çok büyük görünürler. Baş çevresinde cinsel olgunluktan sonra %5'lik bir büyüme olur ve yüz uzuvlarında büyür. Bunun sonucu olarak ağız, çene ve alında bir orantısızlık olur. Vücut genel olarak bu uzun ve ince bir görüntüye sahiptir. Bacaklar 15 yaşına kadar bedenin en uzun kısmıdır. Birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri. Birincil cinsiyet özellikleri üremedeki belirleyici gelişmelerle ilgilidir. Kızlarda yumurtalıklar, klitoris, rahim ve vajina, erkeklerde ise testisler, penis ve sperm birincil cinsiyet özellikleridir. İkincil cinsiyet özellikleri vücutta doğrudan doğruya üreme faaliyetleriyle ilgili olmayan değişikliklerdir. Erkek çocuklarda birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerin gelişimi kızlardan yaklaşık olarak 2 yıl daha uzun sürer. Bazı ikinci cinsiyet özelliklerinde aşağıda kısaca söz edilmiştir. Erkeklerde 13-14 yaşlarında itibaren cinsel organlar çevresinde kıllaşmalar görülmeye başlar. İnce tüyler 15 yaş civarında sert kıllara dönüşür. Daha sonra koltuk altı ve yüzde ayva tüyleri çoğalır. 16-17 yaşlarında sert kıllardan oluşan sakal çıkmaya başlar. Bu arada kol, bacak ve göğüste de kıllaşma görülür. Sivilceler, yüzde yağlama, saçta kepeklenme, sesin kalınlaşması, göğüslerde kabarma ve sertleşme sonucu oluşan göğüs düğümcükleri bu dönemin diğer özellikleri arasında sayılabilir. Kızlarda da 10-11 yaşlarından itibaren göğüslerde sertleşme ve büyüme olur. Meme bezlerinin büyümesiyle göğüsler sonraki yaşlarda gelişimini sürdürür. Kalça kemiklerin büyümesi ve yağlanmasının sonucunda kalçalarda genişleme ve yuvarlaklaşma görülür. Bu arada cinsel organ bölgesinde kıllanma görülür. Bu dönemde çenede, yanaklarda ve dudakların üst kısmında da hafif bir tüylenme görülebilir. Seste de hafif kalınlaşma olabilir. Kızlar daha önce olgunlaştıkları ve daha çok toplumsal baskıya maruz kaldıkları için erillik dönemini erkeklerden daha zor geçirirler. Vücutta görülen değişikliklerin normal olup olmadığı ve cinsel ve fiziksel bakımından yeterli gelişim gösterip göstermedikleri erinlerin başlıca kaygı kaynaklarıdır. Ergenlik dönemine ilişkin bazı fiziksel sorunlar. Bu kısımda kız ve erkek ergenlerde görülebilen bazı fiziksel bozukluklara yer verilmiştir. Aynı zamanda bir rehber olan öğretmenlerin bu konularda genel bilgiye sahip olması yararlı görülmektedir. Bu konuda Neyzi ve Günoz'dan faydalanılmıştır. Erken ve gecikmiş ergenlik. Genetik özelliklere bağlı olarak ergenlik belirtilerinin ortaya çıkma yaşı bireysel farklılıklar göstermektedir. Takvim yaşı aynı olan ya da aynı sınıfta olan çocuklar arasında fiziksel farklılıklar görülebilir. Bu durum çocuklar ve aileler arasında tedirginlik yaratabilir. Özellikle erkek çocuklarda 12-16 yaşlar arasında boy, ikinci cinsiyet özellikleri, kas gelişim yönlerinde büyük farklılıklar psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Erken gelişenlerde fiziksel yapılardan kaynaklanan aşırı güven, saldırganlık, geç gelişenlerde ise güvensizlik ve kıskançlık duyguları ortaya çıkabilmektedir. Erkek çocuklarda ergenlik gecikmesine kızlardan daha sık rastlanmaktadır. Kronik hastalıklar ve beslenme bozuklukları her iki cinste de ergenliği geciktirmektedir. Erken olgunlaşan kızlarda 8-9 yaşlarında göğüs gelişimi gözlenir. Yaklaşık olarak 10 yaşını adet görebilirler. Bu tür kız çocukları yaşıtlarına göre fiziksel olarak daha kadınsı ve güçlü görünürler. Kendilerinden daha büyük erkek çocuklarla sosyal ilişkiler kurma eğiliminde olabilirler. Bu durum onları popüler yapabileceği gibi düşmanlık duygularının üzerlerine çekilmesine de yol açabilir. Toplumumuzda kız çocuklarının erken olgunlaşması pekiştirilen bir durum değildir. Birçok kız çocuğu erken olgunlaşmadan dolayı stres altına girebilir. Erinlikle birlikte ve vücutlarında görülen değişiklikleri saklama eğiliminde olabilirler. Örneğin göğüslerindeki gelişimi saklamak için bazı kız çocukları kambur bir duruş gösterebilir. Geç olgunlaşan kız çocuklarında ilk ay halinin görülmesiyle 16 yaşına kadar sarkabilir. Bu tür çocuklar akranlarından geri kaldıklarını fark ettikleri için tedirgin yaşayabilir. Erkek çocukların erinliğe erken girmesi toplumsal olarak pekiştirildiği için kızlara göre daha avantajlıdır. Ailelerin "oğlumuz artık tam bir erkek oldu" diyerek övünmesi zaman zaman karşılaşabilen bir durumdur. Birçok erkek çocuk ikincil cinsiyet özelliği olarak vücutlarında görünmeye başlayan kılları bir övünç kaynağı olarak akranlarına gösterir. Daha kuvvetli, daha fazla zıplamak gibi özellikler erkek çocukların birbirleriyle yarıştığı konulardır. Bu konuda avantajlı olanlar, yani erken olgunlaşanlar, daha girişken, daha çekici, daha popüler ve sosyal olurlar. Özgüvenleri yüksek olduğu için liderlik yapabilirler ve çevreleriyle daha iyi iletişim kurabilirler. Ayrıca olgun göründükleri için büyükler onlara daha fazla iş ve sorumluluk verirler. Bu tür sorumluluklar onların aktif yaşantılarının zenginleşmesini sağlar. Geç olgunlaşan erkekler geç gelişen kızlardan bile daha fazla baskı hissedebilir. Çünkü erken olgunlaşmanın sağladığı avantajlar geç olgunlaşmada tam tersi bir etki yaratır. Şişmanlık, boya uygun ağırlığın veya deri altı yağ dokusu kalınlığının fazlalığı şişmanlık olarak tanımlanabilir. Ergenlikte şişman olan çocuklarda bu durumun hemen daima erken yaşta başlamış olduğu düşünülebilir. Ancak ergenlik yaşlarında hızlı büyümeye bağlı olarak kalori ihtiyacının artması, bu dönemde sık rastlanan psikolojik etkenlerinde etkisiyle gelişen şişmanlık bir sorun olarak belirir. Şişmanlık psikolojik sorunlara yol açabilir ve bu sorunlar başka sorunlar da doğurabilir. Öğretmenlerin sınıflarında bulunan şişman çocuklara ilgi göstermeleri ve onların bu durumunu getirebileceği sorunlara yardımcı olmaları gerekmektedir. Medyada ve akranlar arasında zayıflığın sürekli ön plana çıkarılması, şişman çocukların daha fazla stres altına girmesine yol açabilir. Ergenlik döneminde organların gelişiminde dengesizlikler nedeniyle zaten vücut görüntüsü konusunda hassas olan çocuklar şişmanlıkta söz konusu olduğunda daha fazla tedirgin olurlar. Saatlerce ayna karşısında oturan kız çocukları vücut görüntülerinden tatmin olmadıklarında depresif eğilimler gösterebilirler. Erkek çocuklar şişmanlıktan daha çok kasları ve sakalları konusunda endişeli olurlar. anagrasia nevroza, genellikle kız çocuklarında görülen ergenliğin erken dönemlerinde başlayan psikolojik nedenle iştahsızlık ve aşırı derecede kilo kaybıyla belirlenen oldukça nadir görülen bir bozukluktur. Zayıflama isteğiyle perhiz yapılması ve bunun giderek aşırı bir şekilde uygulanması anagrasia nervoza'ya yol açan bir nedendir. Özellikle ergen kızlarda görülen aşırı zayıflama isteği konusunda öğretmenlerin gerekli uyarı yapmaları gerekir. İskelet bozuklukları, ergenlik, skolyoz ve epifiz kayması gibi kemik hastalıkların sıklığının arttığı bir dönemdir. Öğrencilerin duruş bozuklukları ve aşırı yüklenmeler konusunda uyarılmaları gerekir. Akne, androjen hormonların etkisiyle ergenlikte kullanmanın yanı sıra yağ bezleri de olgunlaşmakta ve salgıları artmaktadır. Bu bezlerin ve kıl diplerinin iltihaplanması ile özellikle 13-18 yaşları arasında her iki cinse de akne vulgaris çok sık görülmektedir. Jinekomasti, göğüs düğümcükleri. Erkek çocuklarda göğüslerde sert düğümcüklerin oluşmasıdır. Göğüslerde kısmi büyüme ve şişliklerle kendini göstermektedir. Bu konuda ergenlere gerekli açıklamalar yapılmadığında kendilerinde biyolojik olarak cinsel bir bozukluk olduğunu düşünmektedirler. Bu da okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Normal çocukların %30 ila 65'inde genellikle 14-16 yaşlar arasında rastlanmaktadır. 6 ay 3 yıl arasında kendiliğinden gerilemektedir. Tek ya da çift taraflı ve bazen ağrı olabilmektedir. Kanda estrojen androjen dengesinin bozulmasıyla oluştuğu kabul edilmektedir. Psikoseksüel gelişim. Bu kısımda cinsel kimlik ve cinsiyet rollerinin oluşumu anlatıldıktan sonra cinsel gelişimi psikolojik gelişimin bütünlüğü içine geniş bir şekilde ele alan Freud tarafından geliştirilmiş olan psikoseksüel gelişim kuramına yer verilmiştir. Burada kullanılan cinsellik kavramı cinsel ilişkin ötesinde çok daha geniş bir kavramdır. Burada kullanışı itibariyle cinsellik, estetik, ahlaki, dini, hukuki, pedagojik, sanatsal, kültürel yanı olan bir kavramdır. Cinsel kimliğin oluşumu. Cinsel kimlik bireyin kadın ya da erkek olma konusunda algısı başkalarının cinsiyetlerini tanıma yeteneği ile ilgili bir konudur. Cinsel kimliğin algısı bireyin biyolojik eşeğinden bağımsızdır. Çünkü insanların çoğunluğunda cinsel kimlik ile biyolojik eşeğsel özellikle benzerlik taşımakla beraber bazı bireylerde örneğin transseksüellerde kişi kendisinin karşı cinsten olduğuna ya da olması gerektiğine inanmaktadır. Biyolojik olarak cinsel kimlik kromozomlarla ilgili bir konudur. Eğer XX kromozomu mevcutsa kişi dişi, XY kromozomu varsa erkek olur. Sonuç olarak en az bir Y kromozomu bulunduğu durumda birey erkek, Y kromozomu bulunmadığı durumlarda ise dişi olmaktadır. Bunun dışında durumlarda anormallikler ortaya çıkmaktadır. Temel cinsel kimlik çocuk 3 yaşına gelmeden oluşur ve daha sonra kolay kolay değişmez. Çocuklar yaklaşık olarak 2 yaşlarından itibaren iki cinsiyetin bulunduğunu kavrar, kendilerinde de bunlardan birine mensup oldukları bilincine varır. Ancak cinsel kimlik algısı yetişkinlerde olduğundan oldukça farklıdır. Çocukların cinsiyet algısı genellikle bireyin fiziksel özellikleriyle ilgili değildir. Bireylerin cinsiyeti, giyeceklerini gündelik yaşamdaki davranış ve rollerine bağlı olarak yüzeysel bir şekilde tanımlanmaktadır. Cinsiyetin değişmezliği kavramı 5-6 yaştan itibaren tam olarak kavramaya başlamaktadır. Ancak yapılan araştırmalar çocukların çok erken yaşlardan itibaren aktif olarak cinsel konuları düşündüklerini göstermiştir. Genellikle kadın ve erkekler arasında farklılıklar hakkında ve toplumsallaşma esnasında ilişkide bulundukları insanların cinsel rolleri konusunu düşünmektedirler. Algısı tamamlandıktan sonra iki cinse ait inanç ve tutumlar gelişmektedir. Cinsiyet rollerinin gelişimi. Yukarıda denildiği gibi çocuklar 2 yaşlarından itibaren cinsiyet rollerine ilişkin bazı bilgiler edinilmektedir. Kız ve erkek çocuklar oyunlarında ve kişiler arası ilişkilerde kendi cinsiyetlerini özellikle sergilemektedirler. Bunu nasıl yapmaktadırlar? Bu konuda iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi cinsiyet rollerinin gelişmesinde toplumsal öğrenme etkenine, ikincisi ise bilişsel etkenlere ağırlık vermektedir. Toplumsal öğrenme yaklaşımı, cinsiyet rollerine tıpkı diğer davranışlar gibi model alma yoluyla öğrenildiğini belirtirken, bilişsel görüş cinsiyet rollerinin çocuklar belirli bir bilişsel gelişim aşamasına geldikten sonra kazanıldığı savunmaktadır. Friedman, Sears, Carsmith, cinsiyet rolleri öğrenilmesi konusunda aşağıda açıklamaları yapmaktadır. Çocuklar cinslerine uygun davranışları için anne baba ve toplumdaki diğerleri tarafından pekiştirilirken cinslerine uymayan davranışlar için cezalandırılır. Erkek çocuklar atılgan ve saldırgan olmaya özendirilirken kız çocuklar sessiz ve edilgen olduklarında daha çok ödüllendirilir. Erkek çocuk matematik üzerine çok düşündüğünde ödüllendirilirken kız çocuk edebiyat ve sanat üzerine çok düşündüğünde ödüllendirilir. Toplumsal öğrenme kuramı inandırıcı görünmesine karşın araştırmalar erkek ve kız çocuklara varsayıldığından çok daha benzer bir biçimde davrandığını göstermektedir. Öte yandan bazı farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Bunlardan en belirgini anne babaların erkek çocuklara, kızlara olduğundan daha fiziksel davranmalarıdır. Ayrıca erkek çocukların babaların tarafından başarıya ve yarışmacılığa özendirildiklerine ilişkin bazı kanıtlar bulunmaktadır. Psikoanalitik kurama göre cinsel gelişim. Psikoanalitik ekolün kurucusu olan Freud, psikolojiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Çağdaşları ve kendisinden sonra gelen psikologlar, Freud'un en öne sürdüğü görüşleri desteklemek ya da karşı çıkmak suretiyle psikolojinin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Freud'un sadece psikolojide değil, sanatın çeşitli dallarında, felsefede, gündelik dilde, hatta siyasette dahi etkileri olmuştur. Bu nedenle görüşleri farklı çevrelerce değişik biçimlerde yorumlanmıştır. Kişiliğin yapısı. Freud kişiliği, id, ego ve süperego olmak üzere 3 ana sisteme ayırmaktadır. Davranış bu 3 sistemin birbirleriyle etkileşiminin ürünüdür. Ego ve süperego kişiliğin temel sistemi olan id'den ayrımlaşmakta ve bütün gücünü id'den almaktadır. Freud'un insan psikolojisinin tanınmasına yönelik ilk katkılardan biri bilinç kavramına getirdiği açıklıktır. Kendisinden öncekilerden farklı olarak bilinçaltının önemine değinmiştir. Ona göre bilinçaltı farkında olunmayan fakat bireyin davranışı üzerinde etkili olan algı, bilgi, güdü ve dürtüleri temsil etmektedir. Bilinç öncesi ise şu anda farkında olunmayan ama istenildiğinde hemen bilince çıkartabilecek olan duygu ve düşünceleri içermektedir. Freud ruhsal yapıyı bir iceberg'e benzetmiştir. Iceberg'in görünen ucu bireyin farkında olduğu yani bilinçli olduğu kısımdır. İd'in tamamı, ego ve süperego'nun bir kısmı bilinç altında kalmaktadır. İd, üçgüdüler gibi kalıtımla gelen bütün dürtü ve arzuları kapsamaktadır. Freud'a göre bu dürtülerden cinsiyet ve saldırganlık dürtüleri daha baskındır ve insan davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İd, insanın ruhsal hayatına bilinçaltı özelliğini hiç kaybetmeden ömür boyu varlığını korumaktadır. Ruhsal enerji kaynağı olan id, toplumsal gerçekleri değerlendirme yeteneğinde yoksun olduğu için asla sosyalleşmeden ilkel mantık kurallarına tabi olarak insanın kişiliğini etkilemeye sürdürmektedir. İd, zevk ilkesine göre hareket ettiği için bilinçaltı dürtülerin etkisiyle bütün isteklerini hiç beklemeden yerine getirilmesini beklemektedir. Eğer bu istekler yerine getirilmezse, hayal ederek amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Freud'a göre rüyalar idin isteklerini doyurma aracıdır. Ancak idin arzuları rüyalarda son derece karışık sembollerle ortaya çıkmaktadır. Ego, mantıklı düşünme ve gerçekli değerlendirme yapabilme özelliğine sahip bir bölümdür. Kişinin yürütme organı olup içgüdülerin hangi biçimde doyurulacağına karar verir. Enerjisini idden aldığı için ondan bağımsız olarak hareket edemez. Ayrıca id ve süper egonun çatışan isteklerini uzlaştırmaya çalışır. İd zevk ilkesine göre işlerken ego gerçeklik ilkesine uyarak çalışmaktadır. Ego bir yandan idin isteklerini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan ortamın uygun olup olmadığına bakmaktadır. Süperego çocuğa ailesi ve toplum tarafından aktarılan değerleri, ahlaki kuralları ve gelenekleri temsil eder. Ödüllendirilmek ve cezadan kaçınmak için çocuk anne babasının onaylamadığı düşünce ve davranışları süperegonun iki alt sisteminden biri olan vicdanına yerleştirir. Vicdan kişiye suçlu kötü hissettirerek cezalandırır. İkinci alt sistem olan benlik ülküsü ise gurur ve kıvanç duygusu yaratarak ödüllendirir. Süper egonun başlıca görevleri itten gelen kabul edilemeyecek dürtüleri bastırmak, egoyu ahlaki amaçlara yöneltmeye çalışmak ve kusursuz olmaya çabalamaktır. İt, ego ve süper egodan herhangi birinin daha baskın olması bireylerin olaylara yaklaşımını etkileyebilmektedir. İdi çok baskın olan bir kişi, toplumsal kurallara duyarsız, sadece kendi isteklerini tatmin etmeyi düşünen biri olabilir. Süper egosu gelişmiş olan bir kişi ise utangaç, kızgınlığını ve cinsel arzularını sürekli bastıran biri olan karşımıza çıkabilir. Psikopatik kişilik bozukluklarında ve işlediği suçlardan dolayı pişmanlık duymayan kimselerine süper egonun yetersizliği söz konusu olmaktadır. Savunma mekanizmaları. Freud'a göre id ve süper ego arasında çatışma kaygıya yol açmaktadır. Eğer kaygı çok fazla artarsa ego savunma mekanizmaları kullanılarak ortaya çıkan gerilimle baş edilmeye çalışılmaktadır. Bu mekanizmalar kişilerin kaygılarını azaltmalarına ve güdülerinin farkına varmamalarına sağlamaktadır. Bu suretle kişi bilinçsiz bir şekilde gerçek amaç ve güdüleri hakkında kendisini kandırmaktadır. Gerçek olduğundan daha farklı algılanarak kaygı düzeyi azaltılmaktadır. Ara sıra kullanıldığında savunma mekanizmaları bireyin ruhsal dengesine katkıda bulunmaktadır. Ancak çok sık kullanıldığında kişinin çevresine uyumu zorlaşmakta ve iletişim sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bazı savunma mekanizmalarına aşağıda kısaca yer verilmiştir. Baskı. Bazı ruhsal süreçlerin kişinin isteği dışında bilinçaltına itilmesine ya da bilince çıkmasının önlenmesine baskı denilmektedir. Uygun olmayan istek ve düşüncelerin bilinçten uzaklaştırılması ise bastırma kavramı ile ifade edilmektedir. Baskı altına alınan düşünce ve duygular sembolik bir şekilde rüyalarda ve günlük hayattaki dil sürçmeleri şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Gelen misafire hoş geldiniz yerine güle güle demek misafirin istenmemesinden kaynaklanan bir dil sürüşmesi olabilir. Yanlış insanları, yaşlı insanların para biriktirmesi ise ölüm duygusunun bastırılmasına örnek olarak verilebilir. Neden bulma? Bireyin yapmış olduğu kabul edilemeyecek bir davranışı çeşitli bahaneler bularak haklı göstermeye çalışmasıdır. Örneğin sınavda kopya çekerken yakalanan bir öğrenci kendini haklı göstermek için dersin gereksizliğini, öğretmenin kopya çekme fırsatı verdiğini ya da herkesin öğrenciyken kopya çektiğini belirtebilir. Ya da aldığı bir ayakkabının aynısının başka bir mağazada daha ucuz olduğunu gören bir kişi iki ayakkabı çifti arasında kalite farkı olduğunu iddia edebilir. Kedi ulaşamayacağı ciğere pis der atasözünde de bu mekanizma işlemektedir. Telafi. Bireyin kendisini zayıf gördüğü bir alanda eksikliğini başka bir alandaki başarısıyla telafi etmeye çalışmasıdır. Bedensel sakatlığı olan bir öğrencinin bu özellikleri kapatmak için üstün başarı göstermeye çalışması ya da kekemeliğinden kurtulmak için çabalayan birinin çok iyi bir hatip olması buna örnek olarak gösterilebilir. Yansıtma. Bireyin kendisinde bulunan kusurları başkalarına yükleyerek suçluluk duygusundan kurtulmasıdır. Sınavlarda başarılı olmayan bir öğrencinin suçu öğretmende görmesi, yetersiz bir öğretmenin kusuru çalışma şartlarına ya da yöneticilere yüklemesi yansıtma mekanizmasına girmektedir. Özdeşleşme. Bireyin kendi özelliklerini beğenmediği durumlarda istediği özelliklere sahip olan başka biriyle veya bir grupla özdeşleşmesidir. Başarısız bir öğrencinin okulun en çalışkan öğrencisinin özelliklerini taklit etmesi ya da fiziksel olarak zayıf bir öğrencinin okul futbol takımının başarılarını büyük bir coşkuyla benimsemesi gibi. Yüceltme, ilkel nitelikteki istek ve eğilimlerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumun istediği davranışlara yönlendirilmesidir. Cinsel dürtülerin sanata ve bilimsel araştırmalara yöneltilmesi ve çocukluktaki yıkıcılık ve saldırganlık eğiliminin yetişkinlikte polis, asker, patlayıcı madde uzmanı gibi mesleklere dönüştürülmesi yüceltme mekanizmasının bir sonucu olarak belirtilmektedir. Hayal dünyasına kaçma. Bireyin içinde bulunduğu durum kaygı uyandırıyorsa bu durumdan kurtulmak için hayal dünyasına kaçmasıdır. Örneğin fakir bir kişinin fakirlikten dolayı duyduğu kaygıyı azaltmak için kendini çok zengin biri gibi düşünmesi yahut başarısız bir öğrencinin kendini okulun en çalışkan öğrencisi gibi hayal etmesi. Yer değiştirme. Eğer kaygı yol açan sorun kişinin denetimi altında değilse ya da gücünün yetmediği bir kimseyle ilgiliyse kızgınlığının gücünün yettiği bir kimseye yöneltebilir. İş yerinde üstleri tarafından azarlanan bir memurun amirine olan kızgınlığını bastırması ve daha sonra eve gittiğinde öfkesini eşine veya çocuklarına yöneltmesi yer değişme mekanizmasına örnek olarak verilebilir. Psikanaliz mantıksal bir temele oturtulmasına rağmen spekülatif ve doktrinal bir özellik taşımaktadır. Bu kuramın genel olarak bilimsel yöntemlerle test edilme imkanı yoktur. Bu nedenle klasik psikanaliz başından beri çok şiddetli eleştirilere hedef olmuştur. Bu eleştiriler sonucunda Freud'un görüşlerine zamanla önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Freud'un orta sınıf aileyi bütün aile biçimleri için örnek alması, yapmış olduğu genellemeleri sadece bir kültür bölgesindeki gözlemlerine dayandırması, insan tabiatın genellikle kötü olarak görmesi, davranışların oluşumunda sosyal ve kültürel etkenleri göz ardı etmesi vesaire aldığı eleştirilerden sadece birkaçıdır. Yöneltilen bu eleştiriler sonucunda klasik psikanaliz daha sonraki araştırmalar tarafından köklü değişikliklere uğratılmıştır. Klasik psikanalitik yaklaşım günümüz psikolojisinde önemli bir ağırlık taşımamaktadır. Freud'a gelene kadar cinsel gücü üzerinde pek durulmamış ve cinsel gelişim erenlikten sonra ortaya çıkan olan bir fizyolojik gelişim aşaması sayılmıştır. Freud'un başlangıçta çok sayıda güdüden bahsetmesine rağmen sonradan tüm içgüdüleri yaşam, eros ve ölüm Thanatos olmak üzere iki ana bölümde toplamıştır. Yaşam içgüdüleri bireysel yaşamın ve insan ırkının sürekliliğini sağlamaktadır. Açlık, susuzluk ve cinsellik bunlar arasında yer almaktadır. Yaşam içgüdüsünü çalıştıran enerji türüne libido denilmektedir. Freud'un en çok ilgisini çekmiş olan yaşam içgüdüsü cinsellik olmuş ve bundan ötürü psikanalizin ilk günlerinde bir insanın her yaptığı bu güdü ile açıklanmıştır. Çocuklarda cinsel davranışın önemi ve cinselliğin kişilik gelişimi üzerinde etkisi Freud'la birlikte gündeme gelmiştir. Freud, cinsellik kavramını yalnızca üreme organlı etkinlikleriyle sınırlı tutmamaktadır. Freud, insanların gelecekteki kişilik yapılarını oluşturan bazı psikoseksüel dönemlerden geçtiğini öne sürmektedir. Ayrıca davranışların cinsellik ve saldırganlık gibi dürtülerle toplumsal engeller arasında çatışmadan kaynaklandığı belirtmektedir. Freud, insan gelişiminin bedendeki cinsel haz bölgeleri üzerinde odaklaşan psikoseksüel bir temele oturtmuş ve 5 gelişim döneminden bahsetmiştir. Psikanaliz kuramı esas olarak gelişimin ilk 3 dönemi üzerinde durmaktadır. Daha sonraları gelişimin diğer dönemlerine değinilmiştir. Freud'a göre gelişim dönemlerinde ortaya çıkabilecek sorun ve saplantılar nevrozların oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Psikanalitik kuram çerçevesinde ele alınmış olan psikoseksüel gelişim dönemlerinde aşağıda yer verilmiştir. 0-6 yaş arası psikoseksüel gelişim. Okul öncesi dönemde Freud'un gelişim dönemlerinden oral, anal ve falik dönem olmak üzere 3 başlık altında inceleyeceğiz. Şimdi sırasıyla bu dönemleri açıklayalım. Oral dönem, doğumdan 18. aya kadar. Oral kelimesi Latince'de ağız anlamına gelmektedir. Bu dönem psikoseksüel gelişimin ilk basamağıdır. Oral dönem bir bebeğin annesine en fazla ihtiyacı olduğu dönemdir. Oral dönemdeki bebeğin bütün ihtiyaç ve istekleri daha çok ağız bölgesinde toplanmıştır. Açlık, susuzluk, yutma, ısırma davranışının tümü ağızla ilgilidir. Oral dürtülerin iki öğesi bulunmaktadır. 1. Libidoya yönelik öğe. Oral gerginliğin yarattığı duruma son vermeyi amaçlar. Oral erotizm bu dönemin ilk aylarında daha çok egemendir. 2. Saldırgan öğe. Oral dönemin son aylarında oral erotik öğe ile birlikte görülür. Oral saldırganlık ısırma, çiğneme, tükürme ve ağlama tepkileriyle anlatım bulur. İnsanda var olan yıkıcı eğilimlerin ilk belirtileridir. Oral dönem insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. İçki, yemek, sigara, uyuşturucu, alışkanlığı bu döneme ilişkin takıntılar sonucu oluşmaktadır. Freud, bebeklerin dönük bir karakter yapısına yol açabileceğini ifade etmektedir. Ayrım sonu 4, sayfa 54.